الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, ezan babında kaldığımız yerden hadisleri almaya devam ediyoruz. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. Evet arkadaşlar, Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam ile Müzdelife'ye geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye geldi. Burada akşam ve yatsı namazını bir ezan ve iki kamet ile kıldı. Akşam ve yatsı namazını bir ezan ve iki kamet ile kıldı. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Bakıldığı zaman arkadaşlar, bu hadis-i şerif Cabir radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haccını anlatan o uzun hadisten alınmış bir parçadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği üzere Arafat'ta iken, biliyorsunuz hacılar Arafat'tan ne zaman intikal ediyorlar? Güneşin batışı ile. Güneş battıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri ne yapmışlar? Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yola çıkmışlar. Bu yolculuk esnasında bir yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durup küçük ihtiyacını giderdikten sonra yeniden abdest alıyor. Yolculuk esnasında da Usame bin Zeyd radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde onunla birlikte sefer ediyor. Yani aynı bineği ikisi kullanıyor. Usame bin Zeyd radıyallahu anhu diyor ki, ey Allah'ın Resulü, namaz vakti, yani akşam namazının vakti girdi, namazı kılmayacağız mı diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, es-salatu emamek. Akşam namazı nerede? İleride. İleriden kasıt neresi? Müzdelife. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye varınca Bilal radıyallahu anhu'ya bir kez ezan okumasını ve iki kez kamet getirmesini ne yapıyor? Emrediyor. Bu hadise dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, diyoruz ki cem edilen namazlar. Cem edilen namazlar hangisi? Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı. Cem edilen namazlar, eğer onu bir vakitte cem ediyor isen bir kez ezan okunur. Neden? Çünkü aynı vakit içinde iki namazı ne yapacaksın? Kılacaksın. Akşamla yatsı namazını, yatsı namazının vaktinde cem ettiğimiz zaman o vakit içinde ne yapıyoruz? İki tane namaz kılıyoruz. O yüzden bir kez ezan okuyoruz, iki kez kamet getiriyoruz. Peki kameti iki kez getirmemizin sebebi ne? Çünkü ayrı ayrı namazlar kılacağımız için iki kez kamet getiriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müzdelife'ye ulaştığında akşam namazının vakti çıkmış, yatsı namazının vakti girdiği için, akşamla yatsı namazını cem edeceği için Bilal radıyallahu anhu'ya neyi emrediyor? Bir kez ezan okumasını, iki kez de kamet getirmesini, yani bir akşam namazı için ve bir de yatsı namazı için kamet getirmesini emrediyor. Şimdi biraz önce söyledik, dedik ki yatsı namazının vakti girdikten sonra oraya ulaşıldığı zaman, Müzdelife'ye ulaşıldığı zaman bir ezan, iki kametle ne yapıyoruz? Namazı kılıyoruz. Peki bir insan akşam namazının vakti çıkmadan Müzdelife'ye ulaşırsa, günümüz şartlarını düşünün. Eskiden hani oradan oraya yürüme mesafesi bineklerle hareket ediliyordu. Yaklaşık olarak bir 10 kilometrelik mesafe. Bugün ama araçlarla, otobüslerle insanlar akşam namazı vakti çıkmadan bazı kimseler ne yapabiliyor? Müzdelife'ye gelebiliyorlar. Peki onlar için namaz kılacakları zaman ne diyoruz? Yani yatsı namazının vaktini bekleyin. Yatsı namazının vakti girdiği zaman akşamla yatsıyı cem edin mi diyoruz? Yoksa şu anda vakit girdi, akşam namazında burada ulaştınız, akşam namazını kılın. Daha sonradan yatsı namazının vakti girince yatsı namazını kılarsınız mı diyoruz? Yoksa akşam namazı vaktinde burada bulundunuz, buraya yetiştiniz, akşamla yatsı namazını akşam namazı vaktinde cem mi edin diyoruz? Yani yatsı namazının vaktine mi geciktiriyoruz? Diyoruz ki bu görüşler arasında yapılması en az gözüken Mustafa'nın söylediği. En uzak ihtimal.
Oraya has. Siddet ve Arafat. Öğlenle ikindinin cemi Arafat'a has olduğu için akşamdan yatsının da Müzdelife'de olduğu için oraya has olan bir namaz olduğu için günü vakti beklemek daha efteldir.
Son anda ilk kere bir şeyden döndün. Fotodan çıktın. Diyoruz ki racih olan görüş abi burada. Diyoruz ki ne zaman ulaşırsak ulaşalım Müzdelife'ye. Ne zaman ulaşırsak ulaşalım o namazları o vakitte ne yapıyoruz? Cem ediyoruz. Yani akşam namazı vakti çıkmadan dahi oraya ulaşsak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye geldiğinde ilk işi ne olmuş? Namazları kılmak olmuş. O yüzden biz de namazları cem edip geri kalan vakitte dinleniyoruz. Güneş doğduğu zaman o gün ne oluyor? Bayram günü oluyor. Sabah namazından sonra vakfeye duruyoruz Müzdelife'de. Vakfeye durduktan sonra oradan nereye? Taşlamalara intikal ediyoruz. Zaten bunu hac bölümünde başlı başına ele alacağız. Bizi ilgilendiren kısım ne? Eğer hacılar Müzdelife'ye ulaştığında Allah Resulü Aleyhisselam ne zaman ulaştı dedik? Yatsı namazından sonra ulaştı. Eğer yatsı namazından sonra ulaşıyor iseler bir ezan okuyup iki kamet getirerek namazları cem ediyorlar. Eğer diyoruz yatsıdan önce ulaştıysalar, akşam namazının vakti çıkmadan dahi ulaştıysalar yine bir ezan okuyup iki kamet getirerek cem-u takdim dediğimiz yani yatsı namazını akşam namazı vaktini alıp kılarlar diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı neydi? Cem-u tehir. Yani akşam namazını yatsı namazının vaktini ertelemişti.
Bir ezan iki kametle beş beşe mi yapacağız yoksa
güzel bir soru. Diyoruz ki önce ezan okunuyor. Vaktin girdiği insanlara ne yapıyor? Bildiriliyor. Daha sonradan akşam namazı için kamet getiriliyor. Akşam namazı kılınıyor. Daha sonradan yatsı namazını kılarken ne yapıyoruz? Yatsı namazı için kamet getiriyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalardan bir tanesi de neymiş arkadaşlar? Eğer namazlar cem ediliyor ise bir ezan, iki kamet getirilir diyoruz. Bundan sonraki hadis-i şerif yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun bize aktardığı ve Sahih Müslim'de geçen başka bir hadis-i şerifte diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma cema'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme beynel magribi vel işai bi ikametin vahidetin ve zâde Ebu Davud li kulli salatin ve fî rivayetin lehu ve lem yunâdi fî vahidetin minhuma. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam akşam ve yatsı namazını cem ederek bir kamet ile kıldı. Akşamla yatsı namazını cem ederek ne yaptı? Bir kamet ile kıldı. Müslim'deki rivayet bu şekilde geliyor. Ebu Davud'un rivayetinde ise şöyle bir ziyade var. Her namaz için ziyadesi geliyor. Yani her namaz için bir kez kamet getirdi. Yine Ebu Davud'un başka bir rivayetinde her biri için ezan okumadı ziyadesi var. Şimdi bu hadisi burada müellif neden aldı? Şimdi biraz önceki aldığımız Cabir radıyallahu anh'unun hadis-i şerifinde cem edilen namazda bir ezan, iki kamet geliyordu. Yine Sahih Müslim'deydi o hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif yine Sahih Müslim'de bu sefer ravi değişti, sahabe değişti. Abdullah İbni Ömer. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşamla yatsı namazını cem etti. Bir kez kamet getirdi. Değil mi? Bir önceki hadise tenakuz gözüküyor mu? Diyoruz ki tenakuz gözüküyor. Ama alttaki Ebu Davud'un rivayetine döndüğümüz zaman diyor ki likulli salatin. Her namaz için. Peki her namaz için bir kamet getirdi dediğimiz zaman sıkıntı ortadan, tenakuz ortadan kalkıyor mu? Kalkıyor. Demek ki Ebu Davud'da gelen bu ziyade, sahih olan bu ziyade bize bu hadisi ne yapıyor? Doğruluyor, açıklıyor. Yani Cabir radıyallahu anh'unun hadisiyle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun hadisi arasında bir tenakuz yok. Peki yine Ebu Davud'daki bir sonraki rivayete gidiyoruz. Başka bir rivayette diyor ki وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا. O ikisinden biri için ezan okumadı. Yani ne dedik? O ikisinden biri için ezan okumadı ziyadesi var. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Niye o ikisinden biri için ezan okunmadı?
Sadece bir ezan zaten.
Heh. Diyoruz ki bunu bu şekilde tefsir ediyoruz. Yani her biri için ayrı ayrı ezan okumadı. Sadece bir tane ezan okudu. Manasına döndürdüğümüz zaman ne diyoruz? Hadisler arasında bir tenakuz görünmüyor. Eğer bunları cem etmek mümkün olmasaydı, şu anda biz ne yaptık hadisleri? Cem ettik değil mi? Buradan bu anlaşılır dedik. O zaman arada bir tenakuz görünmüyor dedik. Eğer bunları cem etmek mümkün olmasaydı, o zaman nereye gidecektik? Tercih etmeye gidecektik. Tercih edeceğimiz zaman ne diyecektik arkadaşlar? İspat edenin ispatı, nefyedenin nefyine mukaddemdir.
Kaide mi hocam?
Kaide. Yani şimdi diyor ki Mustafa, ben bu derste Yunus Hoca'yı gördüm diyor. Hilmi de diyor ki ben Yunus Hoca'yı görmedim. Bu iki kişinin söylediğinden hangisini öncelik tanıyacağız? Yani gören görmeyene nedir? Mukaddemdir. Şimdi Mustafa gördüğünü söylüyor. Hilmi görmediğini söylüyor. Hilmi eğer görmediyse Yunus Hoca buraya gelmemiş demek midir? Gelmiş olabilir ama Hilmi görmemiş olabilir. Ama Mustafa gördüm diyor ise ortada problem kalmamış olur. Ama Hilmi'nin görmemiş olma ihtimali var mı? Var. O zaman diyor ki şimdi Cabir radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselam Bilal radıyallahu anhu'ya bir ezan iki kamet getirmesini emretti. Bunu duymuş, görmüş. Abdullah İbni Ömer de diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey görmedi. O sırada mesela abdest alıyordu. Ezan okunduğunu duymadı veya kamet getirildiğini duymadı. Şimdi burada ispat edenin sözü mü takdim edilir, nefyedenin sözü mü takdim edilir? Diyoruz ki ispat edenin sözü nefyedene ne yapılır? Takdim edilir. Ama biraz önce yaptığımız cem, hadisleri cem etmek makul olduğu için takdim şey yapmaya ne yapmıyoruz? Tercihe gerek kalmadan hadislerin arasını bu şekilde cem etmiş oluyoruz. Daha sonradan arkadaşlar yine Abdullah İbni Ömer'in ve Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı bir sonraki hadis-i şerifte diyorlar ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراج. Bir sonraki hadis-i şerif arkadaşlar Abdullah İbni Ömer'in ve Ayşe radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal geceleyin ezan okur, İbni Ummi Mektum'un ezanını işitinceye kadar yiyin ve için. İbni Ummi Mektum ama bir kişiydi. Birisi ona sabah oldu, sabah oldu demedikçe ezan okumazdı. Bu hadis muttefakun aleyh, hadisin sonunda idraç vardır. Biraz sonra bunun ne demek olduğunu açıklayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar baktığımız zaman iki tane müezzin edindiğini görüyoruz değil mi Medine'de? Bir Bilal radıyallahu anh, bir de İbni Mektum. Şimdi baktığımız zaman bu iki sahabenin de muhacirlerden olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bilal radıyallahu anh sabah namazının vakti girmeden önce bir ezan okuyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İbn-i Ummi Mektum'un ezanını duyana kadar ne yapın? Yiyip için. Demek ki Bilal radıyallahu anh'un okuduğu ezan sabah namazının ezanı değil. Sabah namazından önce okunan bir ezan. Peki bu ezanın hikmeti ne olabilir sizce? Şimdi o hadise daha onun ezanına gelmedik. Şu anda Bilal radıyallahu anh'un ezanından bahsediyoruz.
Hocam vaktin yavaş yavaş girmesine.
Yaşir, ya şey Şakir biraz yaklaştı. Oruçla alakalı, Ramazan'la alakalı bir şey diyor. Diyoruz ki arkadaşlar, burada iki tane fayda var. Birincisi, uyuyan kimsenin uyandırılıp eğer oruç tutacak ise sahur etmesinin gerekliliği, yani eğer sahur edecekse sabah namazının vakti yaklaşıyonun haberini vermek için okunan bir ezan. Bir ikinci faydası da ne? Eğer bir insan gece namazı kılıyor ise bu ezanı duyduğunda, teheccüd namazı kıldığında, bu ezanı duyduğunda artık neyi algılayacak? O da oruç tutmak istiyor ise yeniden sahur yapması için artık vaktin daraldığını veyahut artık namazını vitir ile bitirmesinin vaktinin geldiğini, çünkü yakın bir zaman sonra, biraz sonra bir müddet sonra sabah namazının vaktinin gireceğini ne yapıyor? Haber veren bir ezan olduğunu görüyoruz. Yine dedik ki İbn-i Ummi Mektum radıyallahu an ezanını ne zaman okuyor? Fecrin doğuşu ile birlikte. Yani sabah namazının vaktinin girdiği ile ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İbn-i Ummi Mektum'un ezanını duyana kadar ne yapın? Yiyin için. Demek ki sabah namazının vakti İbn-i Ummi Mektum'un ezanı ile girdiği için o zamana kadar, yani Bilal radıyallahu anh'ın ezanından sonra veya önce o vakte kadar yemek yemenin, yiyip içmenin caiz olduğunu, sabah namazının vakti girmesi ile birlikte oruç da başladığı için bu ezandan sonra insanların ne yapması gerekiyor? Yemeği kesmesi gerekiyor. Evet Samet. Sesinden. Şimdi sen burada bir ezan okusan. Bir de Yunus Hoca ezan okusa. Tabii o zamanki Medine'yi düşün. Küçük bir yer. Yani ezan okunduğu zaman halk arasında bu iki müezzin ön plana çıktığı için yani insanlar kimin kim olduğunu sesinden ne yapabiliyor? Ayırt edebiliyorlar. İbn-i Ummu Mektum'un yine hadisin devamında ne diyor? وَكَانَ رَجُلًا اَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. Diyorlar ki İbn-i Ummu Mektum ama olan bir kimseydi. Ona sabah oldu, sabah oldu demedikçe ezanı ne yapmazdı?
Okumazdı.
Biraz önce ne dedik? Müellif fi ahirihi idraç. Hadisin sonunda idraç var diyor. Yani bu kısım, o ama bir kimseydi, sabah oldu, sabah oldu demeden ezan okumazdı ibaresi arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir ibare değil. Diyoruz ki o zaman hadis kriterlerine göre idraç ne anlama geliyor? Hadisi rivayet eden ravilerden birisi hadise, hadisin metnine bir şey ekleyip ve bunun kendisine ait, bu sözün kendisine ait olduğunu belirtmediyse biz buna ne diyoruz? İdraç deniyor. Değil mi? Yani o zaman ne diyoruz? Yani bu sondaki kısım ilim ehli tarafından biliniyor. Çünkü ravilerden bazısı bunu yaptığı için diğer gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman oralarda bu ziyadeyi görmediğimiz zaman ne diyoruz? Demek ki bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait değil. Ravilerden bir tanesinin konu hakkındaki açıklaması. Ama hadisin metninden değil. Bu şekilde idraçın da ne manaya geldiğini söyledikten sonra bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalar ne arkadaşlar? Birinci olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatini bir kez daha ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. İki ayrı sahabe, iki ayrı vakitte ezan okuyarak sahura kalkması gereken insanlara namazı artık gece namazını bitirmesinin vaktinin yaklaştığını belirtmek için ümmete kolaylık olsun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Bu şekilde sabah ezanından önce böyle bir ezan okumasını Bilal radıyallahu anhu'ya emrettiğini görmekteyiz. Yine bir mescitte birden fazla müezzinin bulunabileceğini delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Bugün günümüzde de zaten dönüp baktığınız zaman büyük mescitlerde özellikle Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de birden fazla müezzinin olduğunu görüyoruz. Hatta arkadaşlar eski dönemlerde mikrofonun olmadığı zamanlarda bu mescitlerde ezan mesela bir müezzin bir minareye çıkıyormuş. Diğer müezzin de ne yapıyormuş? Başka bir minareye çıkıyormuş. Ve ikisi de kendi başlarına ezan okunuyormuş. Yani kendi aralarında koro halinde değil. Çünkü mescit büyük olduğu için bir kimse mescidin bu tarafından ezan okurken diğer bir kimse de ne yapıyormuş? Diğer bir müezzin mescidin öbür tarafından ezan okuyup etraftaki insanlara namaz vaktinin yaklaştığını duyurmaya çalışıyorlar. Ama günümüzde artık mikrofon denilen aletler vasıtasıyla sesi daha uzaklara ulaştırmak mümkün. Yine bazı alimler demişlerdir ki bu Bilal radıyallahu anh'unun okuduğu ezan Ramazan ayına ait bir ezandır. Bu zamana hastır. Çünkü sahur genelde burayla alakalı olduğu için, bu ay ile alakalı olduğu için bu sadece Ramazan ayında yapılacak bir sünnettir demişlerdir. Ama zahir olan bunu biz sadece Ramazan ayıyla sınırlayamayız. Eğer bir insanlar arasında kabul görmüş bir şey ise, ki şu anda Suudi Arabistan'da uygulanan bir adet haline gelmiş artık bu. Yani sabah namazından önce ne yapılıyor? İlk ezan okunuyor. İnsanlar bu şekilde yine biraz önce söylediğimiz faidelerden de istifade etmiş olabiliyor. Sahura kalkmak isteyenler kalkıyor. Gece namazı kılmak için insanlar için yeniden ayrıca bu vakiti değerlendirebiliyorlar. Yani günümüzde uygulanmasında, Ramazan dışında da uygulanmasında bir sakınca, bir sıkıntı olmadığını ne yapıyoruz? Burada bir kez daha söylüyoruz. Yine Bilal radıyallahu anh'un okuduğu ezanın sabah namazının ezanının olmadığını söylüyoruz. Çünkü İbn-i Ummu Mektum'un okuduğu ezanda ne? Sabah okumadan, fecir olmadan ezan okumazdı. Değil mi? Yanındakiler onu ne yapıyorlar? Dürtüyorlar bu şekilde. Vaktin girdiğini ona bildiriyorlar. Yine başka bir faide. Ama olan bir kimsenin müezzinlik yapabileceğini, ezan okumasının caiz olabileceğini ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Yalnızca burada bir şart koşuyoruz. Diyoruz ki vaktin gireceğini ya kendisi biliyor olması gerekiyor ya da birinin ona bildirmesi gerekiyor. Belki eski zamanda vaktin gireceğini bilmesi kendi başına ama olan birinin zor gözükebilir. Niye? Çünkü bu olay göz ile alakalı, değil mi? Şafakta bunun doğuşuyla alakalı, fecrin doğuşu ile alakalı bir durum. Bunu kendi kör olan bir insanın bunu idrak etmesi zor. Ama günümüzde arkadaşlar artık elektronik aletler, değil mi? Telefonlar çoğaldı. Namaz vakitlerini belirten. Yani bu saatlerden, bu aletlerden, bu telefonlardan kendisine, bu programlardan edinen bir ama olan bir sahabi de veyahut da bir insan da ne yapabilir? Ezanın vaktini girdiğini, ezan vakti geldiğini ve bu şekilde okuyabilir. Bu aynı zamanda birisi onu hatırlatıyor ise, yani böyle bir insan müezzin ise, cemaatten birisi şu anda sabah namazının vakti girdi, ezanı oku deyip, o da okuyor ise, bunda da bir sakınca, bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki, enne bilalen ezzene kablel fecri فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَدَعَّفَهُ. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Bilal radıyallahu an bir defasında şafak atmadan önce ezan okudu. Yani sabah namazının vakti girmeden önce ezan okudu. Yani sabah namazının ezanını ne zaman okudu? Vaktinden önce okudu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona geri dönüp şöyle seslenmesini emretti. Dikkat edin, kul uyudu. Dikkat edin, kul uyudu. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş ve zayıf olduğunu söylemiştir. Bu hadisle ilgili arkadaşlar, alimlerin birçoğu hadisin zayıf olduğunu, sahih olmadığını söylüyorlar. Bazı alimler de bu hadisi ne yapmıştır? Sahihleyen alimler de vardır. Diyoruz ki eğer bu hadis-i şerif sahih babından, sahih olduğundan yola çıkar isek şu şekilde faideleri ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Birinci olarak diyoruz ki hak olana dönmek nedir arkadaşlar? Vacip olandır. Hak olana dönmek. Eğer bir hata yapıldı ise bu hatadan geri dönmek nedir? Vacip olandır. Bilal radıyallahu anhu da ne yapmış? Ezanı vaktinden önce okuduğu için İnsanlara kul uyudu diyerek, yani uykuyu, kendisine gafleti içeren bir şeyi ne yapmıştır? Nispet etmiştir. Kendine bunu nispet ederek. Yani burada kasıt ne arkadaşlar? Yani uykudan uyandığında vaktin girdiğini zannederek yanlışlıkla ne yapmıştır? Ezan okumuştur. Ve daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? Geri dön ve yaptığın bu yanlışı ne yap? Bu söz ile düzelt. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu şekilde uyarmıştır. Yine diyoruz ki bu hadis-i şerif ezanın, yani sabah ezanının veya diğer ezanların vaktinden önce okunmasının caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Diyoruz ki eğer bir insan vaktinden önce böyle bir ezanı okudu ise ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bunun yanlış olduğunu bildirmesi gerekiyor. Şimdi günümüzde düşünün arkadaşlar. Ezan okunduğu zaman, vaktinden önce ezan okunsa, sahura kalkan insanlar ne yapacaklar? Yemeği içmeyi kesecekler. Niye? Çünkü ezan okunduğu için. Bundan da ötesi, hani bir insanlar 20 dakika, yarım saat daha aç kalsın. Hani bu biraz şey olarak, mefsede olarak az bir mefsede. Bir de şunu düşünelim. Ezan okundu diye evinde cemaate gitmeyen kadınları, çocukları farz edelim. Namazlarını kıldılar. Kıldıkları bu namaz geçerli mi?
Değil.
Niye? Çünkü vaktinden önce kılındığı için. O yüzden diyoruz ki bir insan vakada günümüzde ezanı vaktinden önce okudu ise bunu ne yapması gerekiyor? Bildirmesi gerekiyor ve geciktirmemesi gerekiyor. Şöyle bir şey diyemez yani. Ezanı 20 dakika önce okudu. 20 dakika sonra zaten okuyunca insanlar bunu anlayacak demeyecekler. Ne yapacak? O ya ezanın yanlış olduğunu artık en uygun bir dille ne yapacak? İnsanlara bunu aktaracak. Çünkü şöyle diyen insanların çıkması bizim ülkemizde yani söz konusu. Kardeşim ben namazı kıldım. O da ezanı yanlış okumasaydı günahı da onun boynuna. Diyebilir değil mi? Ben namazı kıldım kardeşim. Ezan okundu. Ben de kıldım. Yanlış okudu onu ilgilendirir. Beni ilgilendirmez okumasaydı. Değil mi? Bu cehalette olan insanlar olabileceğinden dolayı ne yapması gerekiyor bir müezzinin? Ezanı vaktinden önce yanlış okudu ise bunu insanlara bir an önce bildirmesi gerekiyor. Yoksa işte 20 dakika, yarım saat önce okudum. Bir yanlışlık oldu. Zaten yarım saat sonra okuyunca insanlar bunu ilk ezanın yanlış olduğunu anlayacaklar diyerek bunu ertelemesi doğru değildir diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Said radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerif. Diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَى فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِي عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ anhu مِثْلُهُ Ebu Said radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezanı işittiğiniz vakit siz de müezzinin söylediklerini aynen söyleyin. Bu hadis müttefakun aleyh. Bukhari'de buna benzer bir hadisi Muaviye radıyallahu anhu'dan ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Diyoruz ki arkadaşlar bu hadis yani müezzini duyduktan sonra onun söylediği ibareleri, sözleri tekrar etme ile alakalı olan bu hadis. Diyoruz ki her zamanı, her mekanı ne yapar? Kapsar. Yani evde iken duyduğumuzda, iş esnasında çalışırken duyduğumuzda, değil mi? Çarşıda, pazarda, hatta Kur'an okurken dahi duyduğumuzda eftal olan nedir? Bu mutlak olan bu zikri bırakıp yani Kur'an okumayı bırakıp mukayyet olan, vakti sınırlı olan bu zikre ne yapmaktır? Güzel olan, faziletli olan uymaktır. Çünkü insan Kur'an okuduğu zaman bunu kestikten sonra bu zikre ittiba ettikten sonra ezanla yani müezzinle beraber tekrarladığında bu işi bittikten sonra yeniden Kur'an okumasına dönebilir. Ama insan bu sünneti terk ettiğinde, yarım saat sonra Kur'an okumayı bitirdiğinde müezzini tekrarlayabilir mi? Edemez. Niye? Çünkü vakti artık geçmiştir. Belli bir vakti sınırlı olduğu için diyoruz ki bu sünnete ittiba etmek her insan için güzel olan durumdur. Evde olan, mescidin içinde namazı bekleyen, dışarıda, çarşıda, pazarda, alışverişte değil mi? Günün içinde nerede duyuyor isek müezzinin söylediği ibareleri onunla birlikte tekrarlamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği sünnetlerden bir tanesidir diyoruz. Bununla ilgili tuvalette, banyoda ezan okunduğunu duyduğumuz zaman tekrarlarız, tekrarlar mıyız ile ilgili ilim ehlinden şöyle bir kavil var diyor ki kişi ne yapar? İçinden, lafzi olarak değil de kalbinden ne yapar? Ezanı tekrarlamasında bir beis yoktur diyorlar. Evet, kelama girmediği için. Diyoruz ki burada müezzini tekrar ederken nasıl yapacağız? Yani müezzin ezanı baştan sona okuduktan sonra biz de onu tekrar mı edeceğiz? Yoksa lafız lafız her durduğunda, her lafızda müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman sustuğunda biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. Değil mi? Bu şekilde. Yoksa müezzin baştan sona kadar bitirdikten sonra onu tekrar etmek sünnet değil. Hatta böyle yapılırsa ne deriz biz buna? Bidattır diyoruz.
Bir de şu kısımları evet böyle öpüyorlar gözlerine
Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği esnada insanlar parmaklarını, baş parmaklarını öpüp gözlerine sürüyorlar. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmayan ezandaki bidatlerden bir tanesidir diyoruz.
Bir de hocam tam mezun bitirmeden bütün cemaat diyor la ilahe illallah, ondan sonra mezun yapıyor.
Bu da bidat. Aynı şekilde bu da sünnete uygun bir davranış değil. Yani ne diyoruz? Müezzinin söylediğini tekrar edeceğiz. Müezzinden önce söylemeyeceğiz. Yani önce müezzin la ilahe illallah diyecek ki biz onun akabinde onun sözünü tekrar edebilelim. Yalnız bir sonraki hadis-i şerifimizde yine bununla ilgili Ömer radıyallahu anhu'dan gelen hadis-i şerifte hayya alessalah ve hayya alel felah ibarelerinde la havle ve la kuvvete illa billah dememiz gerektiğini bir sonraki hadis-i şerifte ele alacağız. Şu anda müezzin ne diyor ise biz ne yapacağız? Onun sözünü tekrar edeceğiz. Genel bir lafızdan bahsediyoruz. Umumdan bahsediyoruz. Has olan şeyi ne yapacağız? Mukayyet olan şeyi biraz sonra zikredeceğiz. Birinci olarak diyoruz ki arkadaşlar Allah-u Teala'nın bu ümmete fazlı, keremi olan durumlardan bir tanesi de ezan ibadetidir. Müezzin bu ezanı okuduğu zaman bunun ecrini, sevabını Allah-u Teala'dan ne yapıyor? Kazanıyor. Değil mi? Ve diğer ileriki gelen hadis-i şeriflerde de göreceğiz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor kıyamet gününde boyunları en uzun olan yani bunlar müezzinlerdi. Neden? İnsanları namaza çağırdıkları için bu sıfatla ne yapılacaklar? İnsanlar arasında tanınacaklar. Biraz önce dedi ki Allah'ın fazlı keremi nedir? Allah-u Teala bu ümmete de ezan okuduktan sonra, ezan okunduğu esnada müezzini tekrarlamaya da ne yapmıştır? Teşvik etmiştir ve buna da bir ecir vermiştir. Yani sadece bu durum müezzinlere has bir şey değil. Onlar ezan okuyup, sevap kazanıp sadece onlarla sınır değil. Aynı zamanda biz bunu tekrarladığımızda ümmet olarak da sevaptan ne yapıyoruz? Faydalanmış oluyoruz. Yine diyor ki قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ Müezzinin dediği gibi deyin. Hadis-i şerifinden geldiği için biz de onu tekrarlamış oluyoruz. Eğer bu ibareler gelmeseydi müezzin okuduğunda bizim onun sözlerini tekrar etmemiz ne olacaktı? Bidat olacaktı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmediği bir şeyi yapıyor olacaktık. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hadis-i şerifte ne diyor? Müezzinin söylediği gibi söyleyin diyerek bunun bize sünnet olmasını ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Evet burada emir sigasına geliyor. Biraz sonra buradaki emir vacip oluşa mı delalet eder? Yoksa müstahap oluşa delalet eder? Onu da ne yapacağız? Zikredeceğiz. Diyoruz ki aynı zamanda burada müezzini tekrar edebilmek için duyma şartı ve ne söylediğini idrak edebilme şartı gereklidir. Yani bir insanın, değil mi? Müezzinin söylediğini tekrarlayabilmesi için onu duyması gerekir. Ve aynı zamanda onun ne söylediğini algılayabilmesi gerekir. Düşünün böyle bir kalabalık var, bir kargaşa, bir gürültü var. Orada bir ezan sesi geliyor ama ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bunu tekrar edebilme ihtimaliniz var mı? Yok diyoruz ki yani müezzinin ne söylediğini duyabilmemiz gerekiyor ki onun akabinde ne yapalım? Bunu algılayabilelim.
Bu günümüzde yaşanıyor mesela ezan okunduğu sırada camide sohbet oluyor. Okunan ezan tam şey olmuyor.
Yani eğer bu algılamada zorluk var ise duyulmuyor ise o zaman tekrar etme sünneti burada ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Biraz önce dedik buradaki emir kulu emri söyleyin deyin ibaresi vacip oluşa mı delalet eder yoksa müstahap oluşa mı delalet eder? Diyoruz ki müstahap oluşa delalet eder. Zahiriler diyorlar ki buradaki emir sigasıyla geldiği için asıl itibariyle emir neye delalet eder? Vücubiyete delalet eder. Zahiriler o yüzden demiştir ki burada bunu söylemek vaciptir. Her müezzini duyduğunda her kimsenin bunu söylemesi nedir? Üzerine farzdır. Ama diyoruz ki biz bu konuyla ilgili diyoruz ki müstehaptır. Neden? Çünkü Sahih Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte müezzin ezan okuduğu esnada Allahu Ekber diye ezana başladığında Allah Resulü Aleyhisselam bunu duyduğunda diyor ki alel fitra. Fıtrat üzerine diyor. Tamam mı? Başka bir rivayette sadakta. Diyor ki doğru söyledin. İbaresini kullanıyor. Yine şehadeti okuduğunda diyor ki haraçte minennar. Cehennem ateşinden ne yaptı? Kurtuldu, çıktı. Manasına gelen ibareleri söylediği için diyoruz ki eğer müezzin söylediğinde bunu tekrar etmek vacip olsa idi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediği gibi söylerdi. Ve söylerdi kendisi de fiili olarak, başka bir ibareyle ne yapmazdı? Burada kullanmaz. Onun yerine müezzini ne yapardı? Tekrarlardı. Yine başka bir Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir kısmına nasihat eder iken diyor ki اِذَا حَدَرَتِ السَّلَا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ. Eğer diyor namaz vakti girdiğinde sizden birisi ne yapsın? Ezan okusun diye onlara sefere çıktıkları zaman ezan okumaları gerektiğini, değil mi? Her namaz için ezan okumaları gerektiğini ne yapıyor onlara? Nasihat ediyor. Biz ne demiştik ezanın hükmüyle ilgili? Farzı neydi? Farz-ı kifayi olduğunu söyledi, değil mi? Eğer toplum içinde okunulmadığı zaman bütün topluluk günahkar oluyordu. Diyoruz ki bu hadise binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer vacip olsa idi, ezan okuduktan sonra onu tekrarlamak vacip olsaydı, onlara ezan okunduktan sonra bu ezanı tekrarlayın diye öğretmesi gerekmiyor muydu? Gerekiyordu, değil mi? Demek ki diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu öğretmedi ise demek ki bu durum sünnet oluşa, müstahap oluşa ne yapar? Delalet eder diyoruz. Tabii ki buradan kastımız ezan okunurken bu sünneti yerine getirmeyelim, önemsemeyelim manasında bunu söylemiyoruz. Hükmünü beyan etmek için hani farz mıdır, müstahap mıdır bunu açıklamak için bu bilgiyi veriyoruz. Yoksa hani önemsiz bir şeydir söyleyin söylemeseniz de olur manasında söylemiyoruz. Kişi bunu yaptığı zaman ne yapacak? Ecir kazanacak. Ama diyoruz ki hükmü bunun vacip değil, müstehaptır. Peki birden fazla müezzini duyuyor isek o zaman ne yapacağız? Diyoruz ki bize en yakın olan müezzine ne yapacağız? İttiba edeceğiz, onun sözünü uygulayacağız. Peki bir kimse mescide girdiğinde ezan okunuyor ise önce tahiyyetül mescidi mi kılacak yoksa ezanı mı dinleyecek? Hadi bakalım. İlker abi diyor ki tahiyyetül mescidi kılacak.
Hocam ezanı dinleyecek, oturmayacak ama. Ezan bittikten sonra tahiyyetül mescidi.
Evet, niye? Çünkü dedik ki ezanın, İlker abi, ezanın yani bu sünnete ittiba edebilmen için ezanı ne yapman lazım? Dinlemen lazım ki bu sünneti yerine getirebil. Şimdi ezan okunduğu esnada, ezan başladı, sen de mescide girdin. Namaz kıldığın esnada bu sünnete ittiba edebilir misin? Hem namaz kılıp hem ezanı tekrar edebilir misin? Namaz kıldığın esnada edemezsin, değil mi? O zaman bu sünneti ne yapmış olacaksın?
Geriye bırakmış olacaksın.
Kaçırmış olacaksın. Namazı bitirdikten sonra bu sünnete dönme ihtimalin var mı? Yok. Diyoruz ki o zaman faziletli olan, eftal olan ne? Beklersin, müezzini tekrar edersin, bu sünneti yerine getirirsin. Daha sonradan tahiyyetül mescidi kılarsın. Peki cuma günü imam hutbeye çıktı. Ezan okunuyor. Yani iç ezan diyoruz ya. Ezan okunuyor. Ben de mescide girdim. Tahiyyetül mescidi mi kılacağım yoksa ezanı mı dinleyeceğim?
Tahiyyetül mescidi hocam.
Niye?
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hocam. Osmanlı'da olan geldiği vakit hutbedeyken ona soruyor ya. Sen namaz kıldın mı diyor. Kılmadım diyor. Kalk iki rekat namaz kıldın.
Çünkü niye arkadaşlar? Şimdi burada olayı şöyle şu şekilde bakıyoruz. Ezanı tekrarlamak ne?
Sünnet.
Hutbeyi dinlemek ne?
Farz.
Şimdi ezan bittikten sonra biz neye başlayacağız? Tahiyyetül mescide başlayacağız. O sırada hutbe başlıyor mu?
Başlıyor.
O zaman biz bu sünneti terk ederiz. Ezanı tekrarlama sünnetini. O esnada tahiyyetül mescidi kılarız. İmam hutbeye başladığında da o vacibe ne yapmış oluruz? İttiba etmiş olur. Demek ki diyoruz ki cuma günü iç ezan okunduğu zaman mescide giriyor isek o ezanı ne yapmayacağız? Tekrarlamayacağız. Ne yapacağız? Tahiyyetül mescidi kılmamız daha faziletli, daha evladır diyoruz. Eğer hutbe sırasında giriyorsak yine kısa bir şekilde iki rekat ne yapacağız? Tahiyyetül mescidi kılacağız. Hani biz burada ezan okunduğu esnada hangisini takdim edeceğimizden bahsediyoruz. Peki kamet getirilirken müezzinin sözü tekrar edilir mi? Edilir diyenler de var ama bu konuyla ilgili gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman arkadaşlar kameti tekrar etmeyle gelen hadis-i şerifler zayıf hadis-i şerifler. Sahih olan hadis-i şerifler ezan ile ilgili, ezan ile gelen hadis-i şerifler olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Veli Müslim'in an Umar radıyallahu anhu fi fadlil kavli kema yekulul müezzinu kelimeten kelimeten sival hayye aletayn fe yekulu la havle ve la kuvvete illa billah. Müslim'in Ömer radıyallahu anhu'dan yaptığı rivayeti müezzinin sözlerini kelime kelime tekrarlamanın fazileti bölümünde şöyle zikreder. Bu rivayeti Müslim faziletiyle ilgili şu şekilde zikrediyor. Diyor ki, ezanı işiten kimse müezzinin sözlerini kelime kelime tekrarlar. Ancak müezzin hayya alessalah, hayya alelfelah sözlerine gelince, yani hayya aleteyn ibaresinden kasıt ney? Hayya alessalah, hayya alelfelah ibarelerine, sözlerine gelince la havle ve la kuvvete illa billah der. Bir önceki hadis-i şerifimizde neyi anladık? Müezzinin söylediği ibareleri tekrar etmemiz gerektiğini. Ömer radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte neyi anladık? Hayya alessalah ve hayya alelfelah dediği zaman müezzin. Onun dediği gibi mi diyeceğiz? Yoksa başka bir ibare mi kullanacağız? Diyeceğiz ki la havle ve la kuvvete illa billah. Sadece bu ibarelerin söyleneceği yerde la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Peki arkadaşlar, bu lafzı söylenmesindeki hikmet ne? Yani hayya alessalah, hayya alelfelah diyor müezzin bizi. Camiye çağırıyor. Değil mi? Namaza çağırıyor. Biz de diyoruz ki la havle ve la kuvvete illa billah.
Allah'tan yardım
istiyoruz. Hocam güç yok.
Evet arkadaşlar, diyoruz ki müezzinin bizi çağırdığı bu davete icabet edebilmemiz için Allah-u Teala'nın yardımına ihtiyacımız var. Diyoruz ki gerçek mutlak güç sahibi, kuvvet sahibi kimdir? Allah-u Teala'dır. Eğer Allah-u Teala bize izin vermese, müezzinin bu çağrısına icabet edebilir miyiz? Bulunduğumuz bu yerden hareket edip oraya gidebilir miyiz? Gidemeyiz. O zaman biz de ne diyoruz? Bu sözlere münasebeti ile hayya alessalah, hayya alelfelah ibarelerini duyduğumuzda ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. Demek ki buradaki hikmet neymiş? Yani güç kuvvetin Allah-u Teala'ya has olduğu, onun izni dışında, onun izni olmadan, onun yardımı olmadan bu nidaya icabet edemeyeceğimizi ne yapıyoruz? Burada bir kez daha insan olduğumuzu, değil mi? Eksik olduğumuzu gözler önüne sermiş oluyoruz. Dedik ki sünnette gelen nedir? Müezzinin sözlerini kelime kelime tekrar etmektir. Hayya alessalah, hayya alelfelah ibarelerine gelindiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah demek sünnettir arkadaşlar. Peki sabah namazında müezzin es-salatu hayrun minen nevm diyerek başka bir sabah namazının ezanına ait bir ibare var değil mi? Diğer ezanlarda olmayan. Peki müezzin es-salatu hayrun minen nevm dediği zaman biz ne diyeceğiz? Diyoruz ki racih olan görüş, doğru olan görüş burada. Müezzin es-salatu hayrun minen nevm dediği zaman biz de diyoruz ki es-salatu hayrun minen nevm. Çünkü hadislere dönüp baktığımız zaman nerede ne söyleneceğimizle ilgili rivayetler bize aktarılmış. Bu konuyla ilgili gelen bazı farklı sözlere gelip baktığımız zaman bunların zayıf olduğunu ne yapıyoruz? Bazı ibarelerin zayıf olduğunu görmekteyiz. Diyoruz ki eğer müezzin es-salatu hayrun minen nevm derse biz de onun sözünü ne yapıyoruz?
Tekrarlıyoruz.
Genel olan hadise döndüğümüz zaman onun söylediği gibi söylemiş oluyoruz. وعن عثمان بن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم فاقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه anlatıyor, diyor ki ey Allah Resulü, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde sesleniyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, beni kavmimin imamı yap. Beni kavmime imam olarak ne yap? Ata. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen onların imamısın. En zayıflarının durumuna uy ve okuduğu ezana karşılık ücret almayan bir müezzin edin. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu nasihat ederek? En zayıflarının durumuna uy, yani onları gözet ve okuduğu ezana karşılık ücret almayan bir müezzin edin. Bu hadisi şerifi 5 imam tahric etmiş. Tirmizi hadisin hasen olduğunu, hakim ise hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Hadise dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, Osman İbni Ebil As radıyallahu anh, Sakafi kabilesinden, Taif ehlinden bir genç. Hicretin 9. yılında, Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu beldeye, Medine'ye bir grup, Sakif'ten bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu Medine'ye geliyorlar. Ne için? Dini öğrenmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara mescidin yanında bir çadır kurduruyor. Bu insanlar burada ne yapıyorlar? İlim talep ediyorlar. Kur'an öğreniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti öğreniyorlar. Bu şekilde ilim talep ediyorlar. Daha sonradan artık dönmelerine yakın ki bu kafile içinde, bu grup içinde yaşları olarak en geç olan Osman İbni Ebil As radıyallahu anh. Bu şeyden sonra, bu ilimden sonra orada ilme hırslı olan bir sahabi birçok Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini ezberliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de ne yapıyor? Birçok hadis-i şerif öğreniyor. Artık oradan ayrılacaklarında, Medine'den geri beldelerine döneceği vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir şeyde, böyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki, beni kavmime ne yap? İmam tayin et. Çünkü kendini buna ne olarak görüyor? Ehil olarak görüyor. Yani Allah'ın kitabından ezberlemiş, insanlara namaz kıldırabilecek bir seviyeye gelmiş. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den neyi istiyor? Kendisini o topluluğa imam tayin etmesini istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşlar onu diyor ki ente imamuhum, yani sen onların imamısın diyerek ona ne yapıyor? Bu vazifeyi veriyor. Ve daha sonradan ona bu görevi verdikten sonra ne yapıyor? Nasihat ediyor. Artık imam olduysan nelere dikkat etmesi gerektiğini onlara hatırlatıyor. Bunlara geçmeden önce son bir anekdot aktaralım. Taif'e döndüklerinde oranın emiri artık kim? Osman radıyallahu anh. Onların emiri şeklinde. Ve arkadaşlar Osman radıyallahu anh, İbni Ebil As radıyallahu anh, Taif'e geldiğinde ne zaman dedik bunlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelmişlerdi? Hicretin 9. yılında. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde, Hazreti Ömer'in hilafetinin başlarına kadar ilk bir iki senesinde yine aynı yerde orada oranın valisi olarak ne yapıyor? Kalıyor. Daha sonradan Hazreti Ömer onu Umman'a ne yapıyor? Umman'a vali olarak atıyor. Ve burada zikredilmesi gereken Osman İbni Ebil As radıyallahu anhu ile ilgili biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in döneminde bazı insanlar ne yapıyor? İrtidat, dinden dönüyorlar. O sırada Taif'tekilerin emiri kim? Osman radıyallahu anh. İnsanları topluyor ve onlara bir hutbe veriyor. Diyor ki, sizler İslam'a en son giren kimselersiniz. Yani İslam'ın son yıllarına yetiştiniz. İslam'a diyor son dönemde girmiş olan insanlarsınız. Sakın ha diyor İslam'dan ilk çıkanlardan ne yapmayın? Olmayın. Bu şekilde onları toplayıp onlara nasihat ettiğinde Taif'tekiler bu fitneden ne yapmıyorlar? Etkilenmiyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu oraya emir olarak tayin ediyor. Ve vefatından sonra o fitne dönemlerinde Osman radıyallahu anh kabilesine ne yapıyor? Sahip çıkarak Allah'ın izniyle onları ne yapıyor? İslam dininde sebat etmeleri için elinden gelen çabayı gösterdiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona nasihat ederken diyor ki وَقْتَد۪ي بِعَضْعَفِهِمْ. Yani onların kavminin en zayıflarını ne yap kendine? Ölçü edin. Yani namazı uzun tutarak onları ne yapma? Yorma. Aynı şekilde namazı geciktirerek, değil mi? Namaza geç gelerek onları ne yapma? Bu şekilde sıkıntıya sokma. Yani güçlü olanları kendine ölçü edin mi? Yani ben bir namazda 500-600 okurum. Arkamda da bak Ahmet, Mehmet, Ali durabilir diyerek onları kendine ne yap? Ölçü edin mi? Zayıf olanlara bak. Bunu kaldırabilecek insanların durumuna bak. Diyerek ona birinci nasihatini ne yapıyor? Bu şekilde vermiş oluyor. Diyor ki وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا. İkinci olarak ne diyor? Kendine bir müezzin edin. Aynı şekilde burada müezzin edinmenin faydası nedir arkadaşlar? Bir mescitte bir imamın, bir müezzinin belli olması bu işin kargaşa olmadan daha düzgün bir şekilde yürümesi için şeydir. Çünkü aramızda bir müezzin olmasa, bugün ezanı İlyas kardeş okusa, yarın İlker abi okusa, değil mi? Yarın öbür gün ben İlker abi zannederken başka birisi gelse, o gelmese, ben onu gelecek zannetsem, bu şekilde ne olabilir? Kargaşaya sebebiyet vermesin diye Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kendine bir müezzin edin. Daha sonradan o müezzin edilecek kimsenin bir vasfından da bahsediyor. Diyor ki la yettehiz ala ezanihi ecran. Okuduğu bu ezana karşılık ne yapmasın? Ücret almasın. Buradan kasıt ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan kasıt yani para karşılığında bu işi yapan birisi olmasın. Yani nasıl? Diyorum ki ben bu mahallede ezan okunacak birisini arıyorlar. Ben diyorum ki mesela her ezan için 10 milyon verin bana. Ben gelirim okurum. Geliyorum ezan vaktinde okuyorum. 10 milyonumu alıyorum. İkindi namazına gelmiyorum. Diyorlar ki niye gelmedin? Diyorum kardeşim şeyden kes. Maaştan kesersin. Hani bu şekilde Allah'tan korkmayan, yani bunu Allah'ın rızası için yapmayan, asıl niyeti dünyalık bir menfaat olan kimseyi ne yapma, kendine müezzin edinme olduğunu ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Diyoruz ki imamlığı talep etmek caiz olan bir durumdur. Osman İbni Ebil As radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu istemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bunu ne yapmıştır? Vermiştir. Diyoruz. Yalnız burada söylememiz gereken şey ne? Eğer insan kendisine imamlığa layık görüyor ise, bu vazifeyi yerine getirebilecek vasıflara sahip ise, ama bu vasıflara sahip olmadan bunu talep etmek de doğru bir davranış olmadığını ne yapıyoruz?
Zıttı hadis yok mu hocam? İstemeyin diye.
Oradan kasıt, arkadaşlar oradan kasıt, insanların üzerine vali olmayı talep etme. Yoksa onlara imam olmayı talep etme anlamında değil. Yani oradaki kasıt insanlara namaz kıldıran kimse olma değil. İnsanların yöneticisi olmayı talep etme. Yani o hadislerdeki maksat ile bu hadisteki maksat bir değil. Bitirelim ondan sonra sorular kısmına döneceğiz. Yine zayıf olan kimselerin, güçsüz olan insanların gözetilmesine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasihat etmiştir. Yine Bukhari'de geçen başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eyyukum ummen nase fel yukhaffif. Sizden kim insanlara imamlık yaparsa namazı ne yapsın? Hafif tutsun. Yani aşırı derecede ne yapmasın? Uzatmasın. Fe inne fikumul kebir ve daif ve zel hace. Diyor ki çünkü sizin aranızda yaşı ilerlemiş olan yaşlı insanlar olabilir. Aynı zamanda zayıf insanlar değil mi? Hastalar. Yani namazı uzun süre kılmakta, uzun tutulduğu zaman zorlanacak insanlar ve ihtiyaç sahipleri olabilir. Yani benim bir işim var. Namaza geldim. Namazı da imam bir uzatıyor. Haddinden fazla. Yani ihtiyacım var. Benim bir an önce ne yapmam lazım? Gitmem gerekiyor. O yüzden ne yaptın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani orta yolda olarak zayıflarınızı gözeterek namazlarınızı o ölçüde kıldırın diyor. Diyoruz ki eftal olan arkadaşlar müezzinin ezan okuduğu yani okuduğu ezana bir mal almamasıdır. En faziletli olan bunu tamamen ne için yapılmasıdır? Allah'ın rızası için yapılmasıdır. Yine fukahaya dönüp baktığımız zaman bir kimse eğer ezanı biraz önce bahsettiğimiz şekilde dünyalık bir şey için yapıyor ise bu alınan paranın haram olduğunu söylüyor. Yani sadece amaç ne? Dünyalık bir şey elde etmek için. Bana her ezan okuduğumda 15 lira verin, ben size ezan okuyayım der gibi. Yani buradaki amaç ne? Sadece dünyalık. Asıl itibariyle müezzinlik görevi ne arkadaşlar? Bu ibadeti yerine getirip bunun ecrini kimden beklemek? Allah'tan beklemek. Asıl niyet burada bu. Diyoruz ki en eftal olan ne? Müezzinin yaptığı bu iş karşılığında para almaması, ücret talep etmemesi. Peki bununla ilgili İmam Ahmed'e namaz ile ilgili gelip şunu soruyorlar. Diyorlar ki bir kimse bize diyor ki şunları vermezseniz diyor size teravih namazı kıldırmam. Veyahut da size teravih namazı kıldırırım ama şunları da karşılığında alırım diyen kişi hakkında ne dersiniz diye İmam Ahmed'e sorduklarında İmam Ahmed diyor ki Ne'udhu billah yusalli halfe hâda. Diyor ki yusalli halfe hâda. Diyor ki, euzubillah. Diyor, Allah'a sığınırız. Bu adamın diyor, arkasında namaz mı kılınır? Hani bu adamın derdi ne? Mal mülk hani. Adam şunu şunu verirseniz namaz kıldırırım. Vermezseniz o zaman namaz kıldırmam gibi eğer bir şey söylüyor diyor. Bu adamın arkasında namaz mı kılınır? Diyerek bu şekilde ne yapıyor İmam Ahmet de? Bu soru karşısında tepkisini gösteriyor. Peki o zaman aramızdan birisi derse ki hocam o zaman günümüzdeki vakaya dönelim. Değil mi? Ülkemizde bir sürü camiler var. Camilerde imamlar var. Müezzinler var. Ve bunlar da bir maaş alıyorlar. Peki onlar bu hadis kapsamına giriyor mu? Girmiyor mu?
Girmez.
Ne diyoruz? Girmez. Diyoruz ki girmez. Neden?
Devlet tayin etmiş onları. Öyle düşünmeyen girmez, öyle girmez. Onların arasında maalesef var yani.
Yani para vermese yok. Şundan bahsediyoruz. Biz görevden bahsediyoruz. Şahıslara dönmedik. Önce görevden bahsediyoruz. Yani ben vazifeli bir imamım veyahut da müezzinim. Her halükarda benim aldığım para haramdır denilebilir mi?
Olur. Devlet
hocam, imam ve muhalifenin haramdır diye fetvası yok mu hocam?
Evet, şimdi geliyoruz bir dakika. Diyoruz ki arkadaşlar, bunu şu şekilde düşündüğümüz zaman, şu vasıflara sahip olan kimse için, diyoruz ki bu ümmetin maslahatına olan bir durum mudur? Maslahatul amme mi? Yani camilerde birinin namaz kıldırması, belli bir müezzinin olması maslahattandır. Değil mi? Eğer bir insana hediye babında, mükafat babında bunu veriliyor ise, bir maaş, bir para veriliyor ise ve o insan da bu görevini yapabilmek için kendisinden sorumlu olduğu ailedeki insanları, ihtiyaçlarını gidermek için kendisine bu işinde yardımcı olması için bu maaşı alıyor ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı yok. Beytül mal'dan bu insanlara böyle bir şey taksis edilmesinde bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. Ama eğer bir insan, biraz önce Yunus Hoca'nın dediği gibi, adama diyorsun ki bu ay maaşı yatırmadılar, o zaman ben de ezan okumuyorum, namaz kıldırmıyorum kardeşim, bugün benim izin günüm, tatildeyim, namaz kıldırmıyorum, benim görevim değil, bugün benim izin günüm, ben müezzinlik yapmıyorum diyen insanları ne yapmıyoruz? Bu kategoriye sokmuyoruz. Yani normal şartlarda devletin camilere imam tayin edip, müezzin tayin edip bu işleri icra edebilmeleri için devlet hazinesinden onlara böyle bir şey tahsis edip bu alanda çoluğunu çocuğunu ihtiyaçlarını gidermesi, bu işe ne yapması, işini idare edebilmesi için böyle bir maaş bağlanmasına diyoruz ki bir sıkıntı yoktur. Yani onların aldığı maaşlar haram değildir diyoruz. Peki bir topluluk bir müezzin tayin etse, dese ki sen gel bize ezan oku. Bunun karşılığında da o adama kendi aralarında bir şey toplasalar. Bu caiz mi? Diyoruz ki bu caiz ama bir şartla. Müezzin bunun ne yapmayacak? Pazarlığını onlarla yapmayacak. Yani hani verirseniz şu kadar isterim. Ondan aşağıya okumam. Şu kadar verirseniz kabul ederim. Bu kadar. Yani onlar kendi aralarında bir şey toplayıp bu insana ezan okuduğu için veriyor iseler, diyoruz ki bunda da bir sıkıntı yoktur. Ama diyoruz ki gönüllü olan kimseler var. Bu işi icra edebilecek insanlar var. Düşünün İstanbul'da mesela örnek veriyorum. 1000 tane cami var. 1000 kişi de 2000 kişi de dedi ki ben gönüllü olarak bu camide imamlık yaparım. Diğer 1000 kişi dedi ki ben de bu camide müezzinlik yaparım. Karşılığında da bir ücret istemiyorum. Dediği zaman devletin bu gönüllüler olmasına rağmen diğer imamlara Beytülmal'dan para vermesi doğru mudur? Diyoruz ki o zaman doğru değildir. Eğer çünkü niye? Devlet bu işi yapacak insanları, gönüllü insanları bulduysa Beytülmal'den buraya ne yapamaz? Para aktaramaz. Ama bunun akabinde böyle bir durum yok ise, insanların imama, müezzine ihtiyacı var ise ve bu insanlar da Allah'ın rızasını gözetiyor ve bunun akabinde o görevi yapmakta bu ücreti alıyor iseler, yaptığı işin yani okuduğu ezanın karşılığı olarak değil. Çünkü Allah'a yapılan ibadetin maddi olarak bir karşılığı ölçülemez. Buna bir pay biçebilir miyiz? Bir ezan okumanın karşılığı lirayla, dolarla, euroyla ölçülebilir mi? Bunun ecri, bunun sevabı, Allah katındaki değeri. Diyoruz ki ölçülemez. Ama bunun haricinde şartlarına uygun bir şekilde insanın bu şekilde devletten maaş almasında da bir sakınca, bir sıkıntı yoktur diyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estagfiruke ve etubu ileyk.